Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop Kültür'ün 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bizim için yine çok özel. Çok özel konuklarımız, çok özel konularımız var. Hemen kısaca konuklarımıza hoş geldin diyeyim. Erdoğan'cığım, hoş geldin. Misafir değil, biz ev sahibiyiz bu bölüm. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat?
Hoş buldum Mustafa. Buraya yine geldik. İki tane de güzide arkadaşımız da burada. Çocukluk tayfa olarak bugün podcast'e katıldık. Onlara da hoş geldin diyorum. Bu karanlıklardan gelen Beşiktaşlı iki kardeşimizi burada eğlendireceğiz. Onların da en mutlu günlerinden biri olduğu için kendimize böyle bir misyon edindik. İhsancığım hoş geldin.
Hoş bulduk. Benim için de özel bir gece. Hem davet ettiğin için teşekkürler. Ben de sonunda icabet edebildim. Biraz da böyle akışı bozmadan destek olmaya çalışacağım hepinize.
Tabii şimdi seni almak için sırf seninle görüşmüyoruz. Bazı Türkiye'nin önde gelen iş adamlarıyla da görüşmemiz gerekiyor. O açıdan zor oldu ama sonunda oldu diyelim. Bu arada 22 yıllık bir mazisi var bugünkü dörtlünün. Son arkadaşımız Barbaros da önceki bölümlerde yine bize konuk olmuştu. Bugün İhsan'ı da ekledik. Biraz biz yapısı gereği podcast ekibinin Galatasaray'a kayıyoruz. Çoğunluk Galatasaraylı olduğu için bugün biraz Beşiktaş'ı da konuşmak istedik. Çünkü çok önemli işler yaptı ama öncelikle Barbaros'cum sana da hoş geldin demek istiyorum.
Hoş buldum. Biraz daha bana hoş geldin demeseydiniz, bu muhabbeti uzatsaydınız şey gibi olacaktım. Hamit Altıntop'a bir tane gazeteci var ya. Haber yapmıştık. Türkiye gazetesi. Öyle girecektim. Gayet iyiyim ben de. Keyfim yerinde. Bu akşam gerçekten İhsan'ın da gelmesiyle birlikte uzun zamandır planladığımız bir toplantıyı yapacağız. Herkesi keyifli dinleyeceğiz.
Evet, tekrardan hepiniz hoş geldin diyerek yavaştan konularımıza geçelim. Hazır sizi bulmuşken sadece hani Beşiktaş konuşmayalım, biraz dünya futbolunu da genel olarak ele alalım istiyorum. Özellikle bu yaz Avrupa dışında çok büyük hareketler vardı, hareketlilik vardı. Arabistan'ın futbola olan hücumu ve bunun bir şekilde sonuç alması her ne kadar romantik futbol severleri mutlu etmese de akın akın bir göç başladı uçuk paralara. Üstüne bir de Messi'nin MLS'e gidişi. İhsan'cığım başlangıcı senle yapalım. Sen ne düşünüyorsun bu değişen futbol iklimi? İşte Messi, MLS biraz göz ardı edilen ligler. Sen nasıl buluyorsun yani neler bizi bekler futbolda yakın 3-5 yıl içerisinde bu değişimlerle birlikte?
Şöyle, şimdi 5-6 sene önce kadar da böyle Arap ligleri biraz daha Avrupa'dan seken topçuların hem tercih ettiği hem Arap kulüplerinin böyle biraz ciğere üşüşen kediler gibi saldırdığı bir ortam vardı ama bu sene gerçekten çok hastalıklı bir hale geldi. Şimdi en son Neymar'dan sonra bizi de yakından ilgilendiren Merih de gitti. Hem verdikleri paralar çok astronomik, hem biraz daha böyle kültürel olarak değişik bir iklime gidiyor futbolcular. Bir yandan şimdi şey de konuşuluyor. 2-3 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde Arap takımlarının da dahil edilmesi, oradaki potansiyelin de kullanılması. Benim futbol sever olarak hiç hoşuma gitmiyor. Yani hem artık gerçekten sahada böyle tırnak içinde top tepen adamlar inanılmaz rakamlar kazanıyor. Hem de tabii Türkiye Ligi içinde artık burası Arap Ligi'nden önceki son istasyon değil. Belki artık Arap Ligi'nden sonraki emeklilik istasyonu olmaya doğru gidiyor. Bizim kulüplerimizde finansal olarak biraz daha değişik ve zor şartlar bekliyor. Ama futbolcuların da tercihlerini anlamak açıkçası biraz zor. Hani paranın da sonuçta bir limiti var. Yani inanılmaz paralar kazanıyorlar. Artık kendi harcama limitlerinin de üstüne çıktılar. Neden böyle bir tercih yapıyorlar? Seni de bence romantik bir futbol sever olarak biraz üzüyordur.
Yani zaten futbol ne çektiyse kellerden çekti. Infantino, Pep Guardiola hep bu kellerle uğraşıyoruz. Yani dediğine katılıyorum. Genç yaştaki oyuncuların gitmesi işte en son Merih'te gördük. Beni de birazcık kuşkuya düşürüyor yani. Bu trend böyle artarak devam edecek gibi. Barbaros'cum sen ne düşünürsün peki? Yani bir yanda Arap rüzgarı, bir yanda MLS'in Messi'yi alması. Hani belki 20 oyuncuya bedel bir transfer yapmış oldu Messi orada. Senin ilk izlenimlerin neler? Sosyal medyada yıktı tabii.
Abi valla bu Messi transferlerinde en çok zaten mutlu olan, Messi gol atınca gözleri aşka gülen David Beckham bence. Ortaklar olarak da birisi Twitter'da yazmıştı işte Beckham ağlıyor falan diye. Olan adamın şirketinin değeri bir anda 3 katına çıkmış yani. Ben de olsam ben de alırım. İnsan ağlıyor adam. Ama Messi'nin en son attığı bir tane daha bir gol var. MLS'de en son attığı gol. Gerçekten böyle 40 metreden falan yerden tıkırdamacasına vuruyor diyor. Birazcık da ben bu MLS'teki Messi hype'ını ilerletmek için bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Şeyde yani bu Arap Baharı tarafındaki paralara şaşırmıyorum. Yani petrolün imkanlarını kullanıyorlar. Bir 20 sene daha petrol iyice şeyde dünyada tüm dünyada azalana kadar rezervler bitene kadar bunlar bu şekilde devam edecek. Yani Merih Demiral Atalanta'da ne kadar alıyordu? 1.6 falan alıyordu herhalde. 1.6 1.7. Yani adama 4 verseler de giderdi muhtemelen Merih veya 6. Adamlar hani ayarları da yok ya. 12 veriyor bir anda. Yani 12 milyon kazanan bir insana 12 milyon 3 senelik anlaşma 36 30'la çarptığında adam şu an TL bazında milyarder. O yüzden ben olsam ben de giderim. Yani 25 yaşında milyarder oluyorsun bir anda. O yüzden çok şaşırmıyorum bu kısımları. Sadece bu kadar erken yaşta olması beni de üzüyor tabii ki. Yani bu Neymar'ın da birlikte gidişiyle gerçekten bizim için bir o PES'lerin, FIFA'ların o 2013'lerden itibaren gelen o kadrolarından hakikaten şey kalmadı. Mantıklı bir şekilde bir topçu kalmadı artık Avrupa liglerinde. O tabii ki birazcık daha üzüyor ama paranın da gücü yani. Yapacak bir şey yok. Erdoğan, sen ne düşünüyorsun?
Yani şöyle zaten Paris'in ve City'nin sahipleri de Arap sermayesi olduğu için yani hani onların da futbolu romantizmine uzaklaştırdığı bir gerçekti. Tabii onlar belli bir yere kadar hareket kabiliyetleri vardı yani sonuçta hani Premier Lig'de hani ne kadar işte finansal fair play şartlarında hareket edebiliyor. Hani yine de çok delmelerine rağmen bir yere kadar gelebiliyorlardı. Şu an hani bütün dünyadaki sporları etkileyecek bir sermaye girişi oldu şu an futbola. Yani hani basketbolculardan tut da herkes bu konudan muzdarip. Şu an futbol kirleniyor diyen de çok büyük bir tayfa var. Ya bana göre çok öyle olmaz. Olmasa da yine de hani ben de oturup bir Arabistan Ligi maçı izlemek açıkçası çok istemiyorum yani. Çok hani böyle 4 yılda bir Dünya Kupası'nı izlemek gibi olmuyor yani oturup ligi izlemek yani. Hani geçen Cristiano Ronaldo'nun mesela final maçında 2 gol atıp da MVP seçilmemesi tarzı hani daha böyle üstüne oturmayan kültürden çok uzak hani daha kökünü salmamış bir fidan gibi şu an ve altın sarısı yaprakları olan bir şey gibi geliyor bana şu an. Hani estetikten çok
Erdoğan
uzak
bir
bir
ufak
görüntü.
soru sorayım sana. Sence Arap Ligi'ni kim alır, hangi yayıncı alır? Böyle bir geçiş yapayım Türkiye'de. Esport.
Valla
Sarar mı sence?
yani bilmiyorum Araplar parasını basıp şifresiz de yayınlayabilirler. TRT 1'de izleyebiliriz yani. TRT Spor'da. Ya orada şey Jesus inanılmaz bir yere denk geldi. Jesus'a ne oldu anlamadım yani. Herif bir anda hani Serdar Dursun'dan Neymar'a geçti bir gecede. Büyük bir gelişim oldu onun içinde. Ya şaşırıyorum yani bilmiyorum. Bence şöyle olabilir. Ali Koç Fenerbahçe başkanlığından tekme tokat kovulduktan sonra Arabistan'da bir takım alabilir gibi geliyor bana.
Ya orada şöyle bir şey var, yanlış hatırlamıyorsam TV8 buçuk yayınlayacağını söyledi Arabistan Ligi'ni. Şöyle de bir ironi var, burada hemen çuvaldızı batıralım gerekli kişilere. Championship'in ya geçen sene ya bir önceki sene yayın ihalesini almıştı Exxen TV8 işte Acun Hull City'den dolayı. 3-5 maç yayınlandı ve sonra bir şekilde salındık, yani saf futbolun oynandığı bir yer Championship. Şimdi tabii Arap futbolu, Ronaldo'cu çocuklar, gençler orada daha fazla fırsat görmüş demek ki. Ama Barbaros, senin dediğine de katılıyorum. Bir devrin sonunu görüyoruz gibi yavaş yavaş diyerek biraz daha Avrupa futboluna yaklaşalım istiyorum. Hiç hız kesmeden Erdoğan'cığım seninle başlayacağım. Premier Lig çok hızlı başladı. Çok da güzel başladı. Hepimiz özlemiştik muhtemelen. Güzel maçları da sahne oldu açıkçası. Ben çok severek takip ettim. Senden biraz kısa Premier Lig tahminlerini alayım. City'nin dominasyonu bir malumumuz. Devam eder mi? Arsenal geçen seneki formunu korur mu? Ya da bir sürpriz Newcastle harika bir futbolla başladı. Sen neler öngörüyorsun Premier Lig'de bu sezon?
Premier Lig'de bence bu sezon şu anki başlangıç izlediğimiz ilk hafta sonunda yani Guardiola'nın kafasında eğer biz yine şampiyon olalım varsa hani ve bunu dillendiriyorsa çok rahat olabileceği bir seneye başladı bence. Hani Manchester United çok dağınık, Chelsea, Liverpool rezalet, Tottenham daha hala sportif direktör alacağız diye haberler çıkıyor. Hani gelmişiz Ağustos'un 20'sine. Yani 10 gün kalmış sen daha hala sportif direktörü getireceğim diyorsun. Daha kitabın çok başındalar. Diğer taraftan evet bir Newcastle gerçeği var. Aston Villa Unai Emery'e karşı 5-1'lik galibiyet. Hani cidden çok önemli bir galibiyet. Ve geçen sene de baktım Newcastle hani geçen sene de çok iyi bir takımdı. Zaten Şampiyonlar Ligi gitmeye hak kazandılar. Geçen sene bile Unai Emery'nin Aston Villa'sına karşı mağlup oldular 3-0. Hani o yüzden onlar için bir şeydi aslında bir sınav maçıydı yani kendi yerlerini görebilecekleri. Çok hızlı başladılar. Tonali'nin golle başlaması, Alexander İsa'nın şov yapması benim de bayağı bir hoşuma gitti. Keşke Zaniolo'm da 5-1 yenilen takıma değil de 5-1 yenen takıma gitseydi ya.
Biraz para da konuşurdu sanki, güzel olurdu cidden. Buradan İhsan'cığım sana yöneltmek istiyorum. Biraz soruyu değiştirerek yönelteceğim. Sen ne düşünüyorsun Guardiola'nın bu futbola olan değişik yaklaşımı, işte bir şeyler denemesi sürekli? Premier Lig'de Guardiola dominasyon devam eder mi? Şahsi olarak da Guardiola ile ilgili metiyeler dizmek istersen söz senin.
Abi şöyle şimdi son herhalde 50-60 yıla baktığımızda futbolun böyle paradigmasını bu kadar agresif değiştiren başka bir teknik adam herhalde yoktur. Yani buna işte Cruyff da Sir Alex de dahil olmak üzere. Ben Erdoğan'ın aslında biraz şey olarak katılıyorum. Şimdi Arsenal geçen sene neredeyse böyle bir canavara karşı nefesi yetse belki o dominasyonu kıracaktı ama olmadı. Ben bu sene onların da dalgalanacağını düşünüyorum. Yani geçtiğimiz seneki böyle pik yaptıkları noktaya kadar bence çıkamazlar. City için ben daha kolay bir lig olacak gibi düşünüyorum. Yani Liverpool yine yarışı pek götürecek gibi gözükmüyor mevcut kadrosuyla. Yani City'nin de hala transfer eksikleri var. Mahrez gitti. Onun yerine belki böyle sene boyunca hem rotasyonda hem zaman zaman ilk 11'de kullanabileceği biraz daha kreatif oyuncuya da ihtiyacı var ama her sene yeni bir şey gösteriyor Guardiola bize. Geçen sene reverse back oynattığı sezondan sonra bir anda Stones'tan inanılmaz bir farklılık çıkardı. Bu sene de elinde yine böyle farklılaştırabileceği Foden gibi onu artık biraz daha belki bu sene merkezde kullanabilir. Farklı farklı oyuncular da var. Bence yine hepimizi şaşırtacak. Henüz hiçbirimizin aklına gelmeyen yeni bir formülle bu sene de lig tarafında daha rahat bir Guardiola izleriz gibi geliyor. Asıl sınavını Şampiyonlar Ligi'nde bu sene bir kez daha verir bence.
Ben de katılıyorum. Özellikle ilk başta belirttiğin, yani Arrigo Sacchi birazcık böyle bir çok acayip bir etki yaratmıştı ama çok kısa sürmüştü. Yani Guardiola bunu belki son 10-15 yıla yaymasıyla fark yaratıyor gerçekten. Buradan da Barbaros'cum sana yine bir ekleme yapalım. Soruyu öyle yönelteyim. Bir yandan da Chelsea gibi bir paranın musluğun sonu olmayan bir takım var. Oradaki gizemi de hiç kimse henüz çözebilmiş değil. Hani nasıl bir finansal yaptırıma takılmadan 8 artı 1 yıllık sözleşmeler vesaireyle herkese kancayı takıyorlar. Son olarak da Premier Lig tarihinin en pahalı transferi Brighton'dan Moises Caicedo'yu aldılar. İhsan'cığım burada senin de belirttiğin, işte Manchester City kanata Crystal Palace'tan Olise'ye bakıyordu aslında, tam dediğin o kreatif kanat boşluğunu doldurabilecek. O da şimdi Chelsea'ye gidiyor gibi. İşte onun dışında Romeo Lavia'yı alıyorlar, genç isim. Yani bu kadar rahat para harcayıp hala başarının gelip gelmeyeceği de birazcık muallak. Sen hem Chelsea özelinde hem Premier Lig özelinde neler düşünürsün Barbaros?
Abi valla benim Newcastle'a karşı bir gerçekten hype'ım var. En son ki yaptıkları işte bu transferler vesairelerden de dolayı. Ama Caicedo olayı bambaşka bir nokta tabii ki. Yani Caicedo dışında zaten bildiğim kadarıyla Leipzig'ten şeyi Nkunku'yu almışlardı. Birkaç tane daha böyle işte yine Fransız liglerinden, İtalyan, İspanyol liglerinden falan da transferler yaptılar bildiğim kadarıyla. Yani gerçekten o kısım bambaşka bir nokta. Ama bu işte Newcastle'ın yeni transferi, İtalyan çocuğun ismi neydi?
Somali.
Tam Tonali, aynen. Tonali'nin bir şeyine denk geldim Twitter'da en son. Maçla ilgili onun bulunduğu pozisyonlarla ilgili hakikaten çok iyi başladı. Bir de Eddie Howe'un da antrenörün de bildiğim kadarıyla çok zaten Burnley ve şey var kariyerinde. Portsmouth kariyerleri var. Dolayısıyla Newcastle'da bir sürpriz yapıp geçen seneki Arsenal gibi olabilir diye düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz.
Evet, Avrupa futbolunu da özellikle Premier Ligi değerlendirdik. Ufak ufak bu sefer hızlı soru cevap yapalım. La Liga'da ne düşünüyorsunuz? Özellikle Arda Güler'in gidişiyle gözlerimiz Real Madrid'de olacak. Erdoğan'ım senle başlayayım. Bu sene Real mi Barcelona mı sence?
Abi bence şu son sakatlıklar öncesi açık ara Real'di. Ama son sakatlıklar bayağı bir belini büktü gibi Real'in. Yani Eder Militao da gitti çünkü. Courtois da gitti. Toni Kroos'ta da bir sakatlık var. Yani bunların toplayınca hepsi bayağı takımın iskeletini oluşturan isimler. Hani Kepa'yla doldurabildiler. Ama Eder Militao'yu nasıl dolduracaklar bilmiyorum. Yani bugün Galatasaray Beşiktaş Sergio Ramos almaya çalışırken Real Madrid şu an niye Sergio Ramos almadığını da anlamıyorum mesela yani. Şak diye çekebilirler altlarına. Ya ben bu sene açıkçası Real Madrid'in bekleni verebileceğini düşünmüyorum. Aslında hani Ancelotti'nin son senesi seneye işte zaten anlaştığı işte Brezilya milli takımına gidiyor diye biliyorum. O yüzden böyle çok inanılmaz asılacağı bir şey yok. Bence önümüzdeki 5 yılın Real Madrid'in temelini oluşturacağı bir sene olacak. Yani açıkçası biraz yaşlanmış bir hocanın yapacağı bir challenge bence onun için. O yüzden burada Xavi önemli. Xavi çok sonuçta aç bir hoca. Yani Okan Buruk'a benzetiyorum biraz da onu. Hani kendini ispat etmek isteyecektir. Şampiyon olmak isteyecektir. O yüzden ben bu sene Barcelona'nın çok daha konsantre olacağını düşünüyorum.
Teşekkürler. Dediğin gibi Ancelotti de sistemi biraz değiştirmeye çalışıyor gibi baklavaya doğru dönüyor. Barbaros'cum senle devam edelim. Sence hangisi daha yakın? Real mi, Barcelona mı?
Ben genel olarak olayın magazinsel kısmındayım. Eder Militao Köksal Baba disleşmesi bayağı hoşuma gitti. Köksal Baba'nın geçmiş olsun deyip Getmen sunlar falan filan. Hakikaten çok hoşuma gitti. Yani böyle bir Köksal Baba'nın da ağı olması hoşuma gitti. Ya tabii ki bir Türk olarak Arda Güler'in gitmesi hoşumuza gitmişti ama bilmiyorum burada Mustafa sen birazcık daha bu antrenman dinamikleriyle ilgileniyorsun. Yani hem Kurtağan'ın hem de Eder Militao'nun aynı şeyden sakatlıktan muzdarip olması, Arda'nın benzer şekilde sakatlanması birazcık daha sezonun başında ekstra yüklemeden kaynaklanmış olabilir mi bilmiyorum.
Sırf o da değil, az önce bahsettiğin Nkunku daha geldi, sahaya adımını attı, sakatlandı. Üzerine daha Premier Lig'de işte Arsenal'in yeni transferi Timber sakatlandı yine diz. Onun dışında De Bruyne sakatlandı. İşte Buendia sakatlandı Aston Villa'dan. Yani bu sakatlıkların temelinde muhtemelen geçen sezonun Dünya Kupası ile birlikte sıkıştırılmış oynanması, bu sezonların erken açılması vesaire gibi birçok denklem olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin gibi büyük bir sıkıntı var, o bariz. İhsan'cığım son olarak sana soralım. Arda Güler'li Real Madrid mi yoksa Barcelona mı sence ön plana çıkar La Liga'da?
Abi şöyle aslında Real Madrid bu sene evet Arda Güler'i aldığı için biraz daha hepimizin de radarında olan bir kulüp. Ama Arda ne kadar oynayabilecek, ne kadar sağlıklı kalabilecek bunların hepsini biraz zaman gösterecek. Şimdi Real Madrid'de aslında bu sene henüz çok böyle hissetmediğimiz bir kayıp yaşadı. Artık Benzema gibi bir forvetleri yok, bir game changer'ları yok. Yerini de aslında doldurmadılar. Fiorentina Perez böyle son 3-4 yıldır çok agresif transferler de yapmıyor. Bu sene Bellingham'ı da saymazsak yine aslında biraz daha geleceğe yönelik transferler yaptı. Biraz sanırım bu kadro Ancelotti'nin elinde son sezonunu yaşayıp önümüzdeki sene farklı bir hocaya devredilecek. Ben de Barcelona'yı aslında Edu'nun söylediği gibi bir adım daha önde görüyorum. Hem Xavi'nin hala aç olması hem de Barcelona'da transfer yapmamasına rağmen Benzemasız bir Real Madrid artı 39 yaşına gelmiş bir Modric'le beraber tüm sezon hem Şampiyonlar Ligi hem lig ne kadar yarışabilir, nerede kopar ondan çok emin değilim. Bu sene biraz daha Atletico Madrid'in de bu ikiliye katılacağını düşünüyorum geçtiğimiz seneden farklı olarak. Ama Barça bir adım önde gözüküyor şimdilik hepsinde.
Orada bir maçın ortasında topu istop yapan Ronald Araujo'yu da anmadan geçmeyelim bu kısmı. İlk maçta çok kötü bir görüntü verdi Barcelona. Maçın ortasında topu havada yakalayan Araujo da komik bir enstantane yaşatmış oldu bize.
Yani son hafta Belanda'nın 60 metrelik geri pasından sonra herhalde futbol dünyasında yapılmış en garip hareketlerden biriydi o da.
Kesinlikle öyle. Son sorumda bu sefer tam alt üst gibi cevap alacağım sizden. Bayern Münih Kane birlikteliği, hepimizin merakla beklediği bir birliktelik. Kane kupa kazanacak mı vesaire bir sürü soru var. Barbaros senle başlayalım. Kane sence bütün kulvarlarda bu sezon 30 plus gol atar mı atmaz mı?
Abi atar. Bence atar. Bu konuyla ilgili Michael Owen'ın bir şeyi vardı, demeci vardı. Bence ben olsam Tottenham'da işte kalırdım, devam ederdim. Bir şeyin, takımın en bilinen, en çok gol atan oyuncusu olmak başka bir şeyle paha biçilemez. Siktirsin gitsin diyorum buradan Michael Owen'a.
Yanık
Yani
kremi
aynen öyle. Aynen öyle. Yani bayağı saçma bir demeç bence. Kesinlikle Bayern Münih'te ben 30 gol atacağını düşünüyorum. İhsan'a topu verin.
abi
İhsan,
şöyle
sen ne düşünüyorsun?
30 da atar 40 da atar. Yani şimdi Bayern Münih'te de 30 gol atmak ne kadar başarılı ne kadar değil tartışılır. Yani Lewandowski yani lise çocuklarıyla halı sahaya çıkan böyle profesyoneller gibi takılıyordu hani 1-2 sene boyunca. Ben oradan sadece şunu söyleyebilirim Kane için. Kane yine şaşırtmayan bir şey yaptı. Çıktığı bir final maçında kaybetti Bayern Münih'te. O yüzden yani hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde yani kim kazanamaz diye Şampiyonlar Ligi'ni sorduğunuzda Bayern Münih kesin kazanamaz Kane'den dolayı. O artık hani kesinleşti. Ama ligde 30 atar. Ama ne kadar işe yarar bir 30 olur, orası biraz tartışılır.
Balak tarzı bir ikinci Mr. Second olur mu?
Bana mı geldi bu şey? Salvo Edu'ya mı geldi? Bir yandan da.
Yani genel kim üzerine alınırsa.
Ben şöyle ben de yorum yapayım Kane hakkında. Bence çok çok iyi bir oyuncu zaten. Yani akacak. Kesinlikle akacak. Bir kere aç bir adam. Hani biraz üzerinde baskı hissedecektir elbette ki. Orada aslında biraz yine Kane'in bahtsızlığından değil de bence Nagelsmann'ın ahı var şu an takımın üzerinde hala. Sonuçta geçen yıl Tuchel'de hani o son dakika Dortmund rezillik çıkarmasa sonuçta inanılmaz bir kefazeliğe yol açmış olacaktı. Şu an bence Kane'e bir de bu Almanca'dan falan da bayağı bir laf ediliyor. Yani hakeme gidip bir şey söyleyememiş falan. Kane'de şu an bir çıtır özgüvensizlik var. Sonuçta Kane'de hani Wilfried Zaha gibi hani yıllardır İngiltere'den dışarıda oynamamış bir oyuncu. Şu an ona bayağı bir farklı geliyordur Almanya. Ama yani günümüz futbolunda Bayern Münih'te oynuyorsun kardeşim sen de. Keçi öğren gücünle mi oynuyorsun ya? Ben Almanca öğrenemeyeceğim galiba falan diye triplere giriyorsun. Konuş İngilizce, herkes konuşuyor zaten sanki şeye geldi, kabileye geldi sanki yani. Orada biraz fazla tribe girmiş gibi geldi bana. Ya da konuştuğu herkes kimse İngilizce bilmiyordu galiba. Adam bayağı sorun yaşamış gibi geldi. Alışacaktır. Bayağı bence 30 plus çok rahat atacaktır ya.
Abi bir de eblek bir suratı olduğu için konuşamamak ayrı bir şey. Bir de konuşamayacağını bile bile son maçta da hakeme böyle çok agresif bir koşu atıp sonra bir dakika boyunca Emre Belezoğlu'nun 19 yaşında röportaj veren hali gibi dondu kaldı ve sadece anlamaya çalıştı ya. O yüzden bilmiyorum ya, adam şey çok yetenekli bir losermış gibi geliyor. Enteresan bir lig olur yani orada da.
Yani buradan hemen bir tespit de yapayım ben. Gerçekten İngilizlerde bence bu alışkanlıklar vesaire çok önemli. Yani bir iki mahalle öteye taşınca adamlar sudan çıkmış balığa dönüyorlar. O yüzden hem Kane'i hem Zaha'yı da biraz anlıyorum. İkisi de çok donuk yani böyle hani nerede olduklarının farkında değil gibiler. Diyerek bu kısmımızı kapatalım.
Ne ateş var ne de duman, ama tutuşur alevler, yanar Ali Cabbar.
Evet, Büyük Galatasaraylı Emircan İğrek'in bu şarkısından sonra hangi bölüme geçtiğimizi hepimiz anlamışsınızdır. Bizim lige geçiyoruz tabii ki de. Özellikle transfer çalımlarının çokça konuşulduğu, sonuncusunun da dün yaşandığı kara gece üzerine birazcık konuşacağız. Hazır Beşiktaşlı arkadaşlarımız da buradayken. Erdoğan'cığım senle başlamak istiyorum burada. Biliyorum yaramız büyük ama bu konuların da konuşulması lazım. Doğruya doğru,
Doğruyorum.
eğriye eğri. Ne düşünüyorsun? Malum Raşit Sağ'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili.
Yani vallahi ben çok zorlandım ya dün bu ve bugün. Yani 2 gündür hani işte hayalet gibiyim. Çok çok üzüldüm bu yaşananlara. Bir de yani bana artı 5 milyon deseler de ben Ziye ya da Raşit'sa da Raşit'sayı seçerdim. Tete de Raşit'sayı seçerdim. O yüzden Zaha'da da Raşit'sayı seçerdim. Raşit'sa'nın hem bize bu kadar uyumuşken hem Saşa böyle çok iyi bir uyum yakalamışken gelmemesine ayrı üzüldüm. Beşiktaş'a gitmesine zaten aşırı sinirli oldum yani. Hani ya o zaman gerekirse Raşit'sa'ya diyeceksin ki Raşit'sa biz seni çok sevdik. Alamıyoruz. Nasıl oluyorsa onu da anlamadım ben. Niye alamadık zaten biz bugüne kadar bu adamı da anlamadım. 5 milyon euroyu Beşiktaş almış. Hani orada çok anlamsız bir şey var. Orada bence Okan Buruk'un da çok kez dinledik. Erden Timur'un ağzından da duyduk. Yani bu iki ismin de tek bir kişiyle gerçekten ilgileniyoruz dedikleri kişi Raşit'saydı. Hani o yüzden Okan'ın da çok istediği çok net. Ken bu adamın elde edilememiş olması ve Galatasaray transfer sezonunun başından beri yürüttüğü imaj da şuydu. Biz şampiyonuz. Yani bugün Icardi Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk 4'e oynayacak her takımda forvet olabilecek bir Icardi'yi bağladık. Yanına Fener'in koynundan Zaha'yı aldık. Zaha'yı alınca Tete var, Tete'yi alacağız dediler. Onu da aldık gibi bir modda ilerlerken Raşit'i alamamış olmak, bir de yani yırtık parayı bantlayan Beşiktaş'ın almış olması bana çok iddialı geliyor. İhsancığım, yırtık para bantlayarak nasıl aldınız Raşit'i?
Abi şimdi şöyle, bu bel altı saldırıdan sonra Mustafa da biraz böyle tarafsız moderatör imajından ayrılarak kara gece diye girdi. Benim için de tam tersi. Abi gerçekten son 1,5 aydır yani Twitter'da search butonuna futbolcu ismi yazıp hani böyle transfer duyumu kırıntılarından beslenecek bir duruma soktu Beşiktaş yönetimi bizi. Ama bu sabah gerçekten herhalde spora dair uyandığım en tatlı sabahlardan biriydi. Ya şöyle, Galatasaray'ın elinden almanın dışında bizim için de aslında böyle yapbozun sanki böyle tam bir parçası gibi yani. Sakat bir Gezal sağ kanada ihtiyacımız var. Bir sürü oyuncu konuşuluyor. Ve yani belki de ligde kendini ispatlamış, Edu'nun dediği gibi ligi bilen, bizim kadroya cuk oturabilecek bir oyuncuyu bağladık. Getson'dan sonra olması böyle biraz pastanın üstüne bir de çilek gibi oldu. Hani Getson'dan daha da fazla verim almaya başladık. Ben Raşit Sağ'ın da açıkçası çok umutluyum. İki sebeple çok umutluyum. Hem yani bu inanılmaz bir şey değil. Kağıt üstünde de sağda da böyle işte bir Zaha, Tadic vesaire ve sansasyonel bir oyuncu değil, ama Şenol Güneş'in elinde bambaşka bir şeye de evrilebilir. İnanılmaz dinamizmi var. Bilmiyorum, çok dediğim gibi böyle şey, çok kötü bir transfer sezonunun ardından ağzımıza bir parmak bal çaldılar. Devamı da gelirse tadından yenmez olacak açıkçası.
Ya burada biraz dediğin gibi Beşiktaş'ın önceki transferleri pek tatmin edici seviyede değildir Rebiç'e kadar özellikle. Barbaros, buradan da sana pası şu şekilde atmak istiyorum. İşte önce Amartya Onana'yla başlayan, pek tatmin etmeyen başlangıç. Ardından Rebiç, Oxlade-Chamberlain, her ne kadar risk transferi olsa da yine de vaat ettikleri büyük. Üstüne bir de Raşitsa. Şu güne kadar nasıl buluyorsun Beşiktaş'ın transfer politikasını, özellikle işte Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş krizleri gölgesinde sanki olumluya döndü gibi rüzgar, ne düşünüyorsun?
Evet, son 1,5 haftada gerçekten olumlu noktaya döndü. Ben Oxlade-Chamberlain için tam olarak Dele Alli ile benzer kafada değerlendirme yapıyorum. Dele Alli'deyken de aynı şekilde değerlendiriyordum. O da bir kumardı, bu da bir kumar. Ama yani ben şeyi severim. Kimsenin bakmadığı underdog kısımların Türkiye Ligi birazcık öyle bir lig. Bir anda parlayabilen bir noktaya gelebiliyor bazen oyuncular. O yüzden Oxlade-Chamberlain'den de Dele Alli gibi yine umutluyum. Ante Rebic tabii ki, o da zaten ilk fitili yakandı. Ha bir de şurada Talisca'yla bir de Sergio Ramos'u koyarsak çok mu şey istiyoruz bilmiyorum, ama onlar olursa daha da artık tadından yenmeyecek nokta olur. Ama tabii çok enteresan bir transfer dönemi oldu. Fenerbahçe'nin öncelikle işte Beşiktaş'a, sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, en son Beşiktaş'ın Galatasaray'a çalım attığı enteresan bir transfer sezonu oldu. Gerçekten keyif verdi. Bakalım sonu nasıl bitecek.
Gerçekten öyle. Tadic Zaha transferlerinin daha etkisi bitmeden, ya benim için Getson'un etkisi bile daha bitme. Yeni yeni bitiyordu. Yani Getson'u alıp bize kiralamak öyle kolay geçecek bir acı değildi. Raşit Say'ı bakalım nasıl toparlayacağız. Burada hazır sizi bulmuşken birkaç soru sormak istiyorum Beşiktaş özelinde. Bir tanesi işte transfer döneminde ilgilenen futbolcuların çoğunluğunun Afrika kökenli olması, ufukta bekleyen bir Afrika Kupası, işte Aboubakar'dan özellikle yararlanamayacak olmak belli bir dönem. Size nasıl hissettiriyordu yani bu yaklaşım? İşte Şenol Güneş de yani açıklamalarıyla hayatımıza renk katsa da, size bir Beşiktaşlı olarak ne kadar güven veriyor Şenol Güneş ve izlenen politika? İhsan'cığım senle başlayalım.
Abi önce ilk soruna cevap vereyim. Bana nasıl hissettiriyor? Bana İlhan Cavcav mezarından kalkmış da Beşiktaş başkanı olmuş gibi hissettiriyor. Böyle Güvenç Kurtar'ın bir açıklaması vardı İlhan Cavcav Gençlerbirliği'nde başkanken. İşte şey, otobüs dolusu Afrikalı oyuncu geliyor, içerisinden seçiyoruz. İşte Jeremy'yi de öyle bulduk diye. Yani bunda da ya, bir takımın teknik direktörü her basın toplantısında işte Afrikalı oyuncu istemiyoruz, İşte zorlanabiliriz, Afrikalı stoper istemiyoruz diyor. Tak ertesi gün Amartey geliyor. İşte ondan önce Onana geliyor. Sonra konuşulan
Kardeşim bu
isimler
arada
yine.
adamın bir şey söyleyeceğim. Ufak bir şekilde araya giriyorum. Adamın biz Afrikalı futbolcu istemiyoruz dediği Afrika'nın kuzeyi. Yani o Afrikalı Arap istemiyor aslında. Fas Cezayir istemiyor. Yani
Abi
ırkçılık olacak diye onu söylemiyor. Bence ben orada bir şekilde katılıyorum yani. Adamın çünkü sayı isten falan çok canı yandığı için adam Arap Afrikalı istemiyor yani.
ya olabilir, ama bir yandan da böyle rasyonel baktığında da abi şöyle bir şey var. Yani burada bir realite var. Aboubakar dahil tüm Afrikalı oyuncularını, işte Masuaku'sudur, Amartey'sidir, hepsini Afrika Kupası'na gönderme ihtimalim varken ve işte kadro derinliğim bu kadar eleştiriyorken, hala böyle dünyada başka bir kıta yokmuş gibi oradan oyuncu bakmak gerçekten enteresan bir yönetim yapısı. Ama ikinci sorunda da abi şöyle, ben aslında biraz Edu'nun böyle Fatih Terim şeyi gibi, fetişi gibi, özellikle bu sene inanın bu kadar kötü bir transfer dönemine rağmen inanılmaz bir rahatlığım var. Yani nedense mesela şey, bu sene bu haftaki Karagümrük maçından sonra 19 maça çıktı yenilmezlik serisi. Ya bilmiyorum, adam bu ligi biliyor. Çok daha böyle vasat kadrolardan maksimize edilmiş performanslar olabiliyor. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar sansasyon yarattığı bir transfer dönemine rağmen ben hala Şenol Güneş'in böyle, yani kafasını sahaya vermiş bir Şenol Güneş'in bizi yarışta tutabileceğine inanıyorum. Ama tabii böyle ilk 8 haftadan sonra bu değişebilir. Şenol Güneş'in de sağı solu belli olmuyor. Onu göreceğiz.
Ya bir de şöyle bir gerçek de var. Hani Galatasaray, Fenerbahçe Bu sezon son şampiyon olamadığı takdirde büyük bir finansal yükümlülüğün altında ezilme tehlikesi ile yüzleşecek. Ama sanki Beşiktaş biraz bundan da sıyrılacak şekilde de hareket etmek. Yani 5'te 3. olsa finansal olarak belki yıkılmaz o kadar. Fenerbahçe Galatasaray'ın yaşayacağı kadar. O açıdan da böyle bir hesap yapılıyor olabilir. Barbaros, son olarak sana da sorayım. Sen Şenol Güneş'ten neler bekliyorsun? Genel olarak Beşiktaş'ın bu sezon neler yapabileceğini düşünüyorsun? Avrupa'yı da göz önünde bulundurarak.
Benim de İstan'ın bahsettiği gibi yani bu Şenol Güneş'in uzman psikolog gibi açıklamaları rahatsız etse de garip gelse de gerçekten bu ligi biliyor. Yani gerçekten hiç istemiyorum artık Fatih Terim, Şenol Güneş bu tarz yani şimdi ikinci jenerasyonu geldi bunların Volkan. Okan hadi o kadar fazla değil de Arda Turan falan filan onlarla birlikte Caner Erkin şimdi muhtemelen o furyaya girecek. Hakikaten Türk futbolunun böyle 3-5 tane adam üzerinden gitmesine en son bir Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli'nin üçlü oturduğu bir masa vardı. Ya abi ben böyle jargonları hakikaten sevmiyorum. Yani artık Türk futbolunun gerçekten şöyle genç, dinamik, işte şimdi bir şekilde birazcık daha şey yapıyor bunları. Yeni gelen nesildeki hocalar Nuri Şahin gibi birazcık daha Avrupa görmüş hocalar. Bu vizyonu birazcık daha değiştirtiyor. Farklı futbollar oynanıyor ama ben artık gerçekten hani Selçuk İnan tarzı götü koyup orta sahada yere düşüp faul olunan şeyler görmek istemiyorum. Bunların da birazcık daha bu dinozor kaynaklı şeylerden olduğunu düşünüyorum. Antrenörlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk futbolu birazcık daha öyle. Yani Şenol Güneş'e güvenimiz gerçekten sonsuz. Ligi biliyor. Gerçekten farklı bir şekilde oyuncularla enteresan şekilde parlattı. Cenk Tosun da bunlardan biri, son örneklerden biri. Yani adam gitti rekor bonservis ücretiyle İngiltere'ye, sonra tekrardan geri geldi ve gerçekten şu anda hala da prime time'ında gibi oynuyor yani. Her ne kadar volelerinde birazcık daha sıkıntı olsa da adam röveşataya vesaireye de kalkıyor yani hala da yaşı da ilerlemiş bir noktada olsa bile. Yani ben İstanbul'un belirttiği finansal fair play kısımlarının da birazcık daha özellikle transfer döneminin ilk döneminde düşünüldüğünü sanıyorum, varsayıyorum, düşünmek istiyorum. Çünkü başka bir ihtimal yok yani. Bayağı Twitter'da da Ahmet Nur Çebi ile ilgili işte Şenol Güneş bize kanat lazım diyor, KFC söyleyeyim mi diyor falan tarzında hepsini gördükten sonra yani birazcık daha olay farklı bir noktaya gelecekti. Allah'tan son transferleri birazcık daha mutlu etti bizi. Bakalım, göreceğiz.
Peki son olarak İhsan, sana son sorum. Afrika Kupası zamanı Burak Yılmaz'ı sahalarda görür müyüz?
Ama şöyle bu arada böyle şey medyadan da haber geliyor. Burak hala çok formda diye. Aynı zamanda şey yedek Şenol Güneş'in galiba ilk defa yanında bu kadar kariyerli bir yardımcı oluyor. Çok yardımcıyla çalışmayı da sevmez Şenol Güneş. Burak da hala formda gibi gözüküyor. Ya yani şey hani işin esprisi bir yana Rebiç ve Cenk kalacak elimizde. Ben o bir ayı Aboubakar'sız idare ederiz diye düşünüyorum. Ama yani neden bir Burak Yılmaz'dan da Yusuf performansı almayalım Turgutlu Spor gibi. 65. dakikada Rebic'in yerine oyuna girip şeyde yapabilir bir frikik bile atabilir yani. Buranın öyle bir düşüncesi var mı bilmiyorum ama olabilir.
Evet, podcast'imizin Suskun ismi bilerek kudurtmayı çalıştığım Erdoğan'a şimdi topu atacağım. Öncelikle Beşiktaş'ın transferleri mevcut durumu hakkında neler düşünüyorsun? Sonra da artık Erinç Bilican ve Kerem Öğret'in de Sport Dijital'den ayrılması sonucu biz herhalde bir top 10'da 8. sıraya yükselmiş bir iki Galatasaraylı yorumcu olarak bir Galatasaray ne yapacak konuşalım.
yani bu iki arkadaşımızın güzel dileklerini dinledik. Tamam, okey. Hani güzel bir gündür, bayramdır onlar için, ikinci bayramları. Ben Getson'da da gerçekten yutkunamamıştım. Rashica'da da yutkunamadım ki Getson'un yerine Pulgar almıştık. Şimdi hani yerine Ziyech alacağımızı söylüyorlar. Tamam, hakim Ziyech. Okey de vallahi çok yoruluyorum Galatasaray'ı düşündükçe ya. 2 gün, oğlum 2 gün öncesine kadar her şey çok güzeldi ya. Hiç bu kadar böyle bir şeyimiz yoktu. Ama Beşiktaş'a bakarsam şu ana kadar bakmamıştım kadrosuna. Yalan söylemeyeyim. Adam gibi yani. maçını da çok böyle izlemekten keyif alacağım bir sezona girmediklerini düşünüyordum. Ama şu an Raşistan'ın gelmesine beraber bir 11 oluştuğunda Türkü'yle Sergio Ramos ilgisiyle Beşiktaş çok net bir şekilde bu sezon, aslında geçen sezon bittiğinde de Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi olarak kapatmıştı sezonu. Hani herkes öyle diyordu. Fenerbahçe yıkılmış, Galatasaray ise hani direkt şampiyonluk efektten ligde zorlanacak diye. Şu an Beşiktaş gerçekten en azından bence realite olarak Fenerbahçe'nin önünde sayılabilecek bir lige girişi var. Hocasıyla, ilk 11 kadrosuyla en azından ve şu an taraftarın geldiği gazla hala Galatasaray'ın gerisinde de olsa Fenerbahçe'nin önünde olduğunu düşünüyorum. Rashica müthiş bir ekleme. Zamanında Larin'den aldıkları katkıya bakarsak Larin'den de ileride bir katkı alacaklarını düşünürsek double-double tarzı bir şey görebiliriz bu sene. Yani double yapacağını düşünüyorum. 10 asist 10 gol olacağını düşünüyorum bu sene Rashica'nın. Bir de Afrika Kupası da olduğunda da Rashica yine cayır cayır oynamaya devam edecek. Bence yine üst adımda gidip maç izlemeniz gereken bir sezon. Bence Şenol Güneş de bunamış gibi yaparak şu ana kadar iyi yönetiyor takımı. Açıklamalar çok bunamış, ağır bunamış vaziyette bence. Hala hani siz kondurmuyorsunuz belki kendi dedeniz diye ama ben çok dede gördüm. Bu dede bunamış beyler, ben size söyleyeyim yani. Bakalım yani işler İyi giderse tabii ki de Şenol Güneş çok güzel götürür. Kral da bu arada, siz hala Burak Yılmaz diyorsunuz diliniz yandığı için ama bizim için Kral Yılmaz o. Oynar bak, ben size söyleyeyim, net oynar yani. Yani orta sahada herkesi selamlayan Jön Türk Burak Yılmaz maç sonu yine yapar öyle bir şov. Sadece bir maçta olsa yapar yani, ihtiyacı olduğu için değil, egosu için yapar, keyfi için yapar. Bir de orada ona da şu noktada bir hak vermek istiyorum. Kariyeri boyunca her zaman sorulduğunda en iyi çalıştığın hoca kim, senin için en önemli yerde kim var, hani Terim, Şenol Güneş gibi sorularda hep Şenol Güneş demiş bir adamdır Burak Yılmaz. O yüzden de Şenol Güneş'in şu an yanında olması bence hayatında ve kariyerinde yaptığı en omurgalı davranış.
Son olarak da şeyi de sorayım, hani Okan Buruk sence nasıl oynamalı? Raşit son olmadığı senaryoyu artık düşünmemiz gerekiyor. Tete'den ne alacağımızı bilmemenin de endişesiyle sence ideal 11'imiz özellikle Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olmalı sence?
Okan'a gelirsek abi, Okan şu an acilen bak ilk yapacağı şey şu Ali Yiğit'in PlayStation'ını alıp camdan fırlatmak abi yani. Bıraksın şu işi ya. Vallahi billahi mahvolduk şurada. Eridik bittik ya. Hani ne kadar böyle know-how'u varsa takımın içine sıçtık yani. En son Mertens'i Icardi kulübede Zaha'ya gülüyorlar yani. Hani çok, burası onların mekanı. Bizim yani şey gibi oldu böyle. Kolordu komutanımız şeyken, Icardi iken bir anda bir içeride bir başka bir örgütlenme oldu yani bizim için. Şu an bu bana çok sağlıklı gelmiyor. Okan'ın da biraz kontrolü kaybettiğini düşünüyorum. En azından 8 numarada bizim NBA draftlarında yaptığımız gibi notlarındaki isimlerden birini alsın. Şu an çünkü kontrol onda değil. Kontrol başka bir yerde yani. O yüzden Erden Timur'un önüne koyduğu deal'lardan herhangi birini tercih etmeden gitsin, istediği adamları aldırabiliyorsa aldırsın, aldıramıyorsa çıkalım Berkan'la oynayalım. Yani onurumuzla oynayalım yani. Bu artık şey oldu, Galatasaray'ın gömü bulundu gibi oldu. Yiyorlar bizi yani. Isırılmaya başladım yani. Zaha'ya bu paralar, Tete'ye paralar, bilmem neler. Bilmiyorum. Eğer Galatasaray bu gemiyi yürütemezse Avrupa piyasasında çok para kazanabilecek potansiyel oyuncuları var yani. Hepsi cayır cayır bonservis alıp biz satabiliriz yani oyuncuları. Bir de 10. hafta Şenol Güneş'in ufka bakıp da oradan Ak Gandalf falan Fatih Terim'i görebileceğini düşünüyorum.
Ya tabii şimdi dediğin gibi sistemi değiştiriyoruz şu an komple. Aslında geçen yılki sistem de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimiz bir sistemdi ufak eklemelerle. Çünkü hiçbir zaman Okan Buruk sette başarılı değildi. Şampiyonlar Ligi'nde de sette oynayacağımız maç sayısı bir, en fazla iki olacak. O açıdan da bakalım bu yeni sistemin riskleri, getirileri, götürlerini nasıl hesaplayacaklar. Ben de çok merak ediyorum. Son olarak bir açık oturum yapalım. Ligle ilgili birbirimize sormak istediğimiz şeyler varsa onları da bir konuşalım. Oradan Yavaş yavaş son kısmımıza geçeceğiz. İhsan'cığım senle başlayalım podcast'in ilk kez konuğu olarak. Senin var mı bize sormak istediğin bir şeyler ligle ilgili?
Abi şöyle aslında şimdi Fenerbahçe'ye hiç değinmedik tabii ama Edu ufak Fenerbahçe'nin de Beşiktaş önünde diye belki bu gece bizim katılımımıza da özel böyle bir şey yaptı. Bir jest
Yes.
yaptı. Ben şeyi sorabilirim abi ya. Şimdi şey Ali Koç her sene böyle bir parçayı birleştiremiyor. İşte geçen sene çok iyi bir hoca getirdi. Ona eşdeğer bir kadro belki kuramadı. Belki işte böyle çok eleştirilen oyuncular da aldı. Bu sene de iyi bir kadro kurdular. İlk defa belki uzun seneden sonra sahada iki liderleri var. Hani Tadic, Zeko ilk maçta da hissettirdi bunu. Ama mesela ben şahsi olarak fikrimi söyleyip sizin fikrinizi merak ediyorum. Ben mesela bu sefer saha iki lideri bulmasına rağmen ya neden İsmail Kartal? Çok akılsız erdiremiyorum açıkçası. Biraz bana şey geliyor. Bu sefer de saha dışında böyle İsmail Kartal'dan patlayacaklar gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem teknik adam tercihi hakkında hem de Fenerbahçe'nin bu seneki lig macerası hakkında.
İsmail Kartal kovulur abicim. İsmail Kartal kovulur. Tadic İsmail Kartal'ı kalorifer peteğine bağlar. Ben size söyleyeyim. Yani sonuçta burada bir ego savaşı olacak. Ve Beşiktaş iyi gidecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç içeride birini ısıracak falan. Fener'in iyice psikolojisi bozulacak. Gidecek orada şeylerle yapacak. AYK Limassol'lerle falan maç yapacak. Bir de orada gidecek deplasmanda bir yenilecek bir hafta. Bence ortalık karışacak Fenerbahçe'de. Yani Galatasaray'da ortalık karıştığı anda iyiye gidiyor da olabiliyor. İyiye giderek de çıkabiliyoruz o olaylardan biz. Hani şu an bizim için iki ucu da güzelliğe çıkabilir yani. Ama tabii gönlümüz Okan'ın kurduğu, Erden Timur'u yönettiği bu takımın, bu en azından oluşumun iyi bir şekilde devam etmesini tabii ki diliyoruz. Ama şu an ya bu kadar oyuncu alıp da bu kadar enerjinin düşük olması da açıkçası beni korkutuyor yani. Hala Sergio Berkan çıkıyoruz yani. Delireceğim artık Galatasaray maçı izlerken yani. Hani sen çıkıyorsun, Gedson, Amir Azizahmetovic çıkıyorsun. Ulan Amir 9'da 9 uzun pas atmış, 64'te 64 kısa pas atmış. Biz de Berkan pas atamıyor diye taklalar atıyoruz yani. Hani bu kadar da ama zahamız var, ama tetemiz var gibi bir şey diyoruz yani. O da bana biraz artık sanki hepimiz ilkokul 3'teyken sen Zaha ol, ben Teto ol modunda bir akılla hareket etmemizi istiyorlar gibi. Bilmiyorum, siz daha mutlusunuzdur belki bu Beşiktaş'ın yaptığı daha akıllıca hareketlerden. Ben de bir soruyla kapatayım, Barbaros'a sorayım yani. Barbo, sence Beşiktaş 3 hafta üst üste yenilse ve derbide kaybetse, Şenol Güneş gitse yerine kim gelir?
Kral. Kardeşim Önder Karaveli
Belarus'un
gelecek hali yok amına koyayım artık.
bir
Yani kral. Kral.
Ben
Ben
Belarus'un
Çağdaş Atan
içerisinde
diyorum.
Abi ben şöyle
şey,
söyleyeyim. Bu
Nuri
soru bu
Şahin.
arada. Barbaros bu soruya cevap vermene de izin vermiyorum. Abi şöyle bir gerçek vardır. Türkiye Süper Ligi'nde. İyi forvet, iyi kalecisi olan şampiyon olur. Şenol Güneş de 3 maç üst üste kaybetmez. Tarihte görülmemiştir. Kaybetmez yani. Öyle bir dünya olmaz yani.
İhsan, sen şimdi podcast'i izleyip yukarıdan uçuyorsun ama biz seninle 22 yıldır arkadaş olduğumuz ve 6 yıl boyunca ev arkadaşı yaptığımız için senin böyle çok istatistik salladığın, benim de içine girip seni böyle patlattığım çok şey hatırlıyorum. Hani şu an canlı yayındayız, hadi bir şey demeyeyim de hani bir dahaki
Bakalım.
podcast'te söyleyeceğim bakalım senin gerçekten ne yalanlar söylediğini.
Bakalım abi hemen. Bakalım.
Barbaros, senin var mı yöneltmek istediğin bir soru son?
Raşista acıttı mı ya canınızı?
Gerçekten.
Onu söyleyeyim ben size. Dur susun bir şey Raşista ne kadar canınızı acıttı? Böyle bir ile 10 arasında bir şey yaparsak, acı skalası yaparsak. Getson mu Raşitsa mı? Öyle söyleyeyim. Hadi kıyaslama yapayım.
Abi şöyle oldu benim için mesela. Yani maçın işte biliyorsun Avrupa maçı oynayacaktık. Kadrolara bakmak için uzun süredir internete girmemiştim. Kadrolara bakmak için girdiğim an Sercan Dikmen'in Raşit'si haberini gördüm. Dedim çok büyük bir oyun oynanıyor. Yani o kadar inanmıştım ki Raşit'sinin zaten Galatasaray'ı beklediğine. Dedim menajerler oyun oynuyor yani. Beşiktaş değil yeniyor diye. Yok resmi hesap Kartal koymalar, Ali Cabbarlar falan filan. Gerçekliğini idrak etmeye başladıkça inanılmaz bir yere gitti ya. Beni
Anıl
get
sıkıntı.
e
Anıl
şöyle
sıkıntı.
hani
Oğlum bu
Getson
arada gerçekten para anlamında gerçekten nedir olay, ben onu anlamıyorum. Para anlamında olmadığı kesin.
süreci
Nedir bunun
yönetemedi
olayı?
bence. Yani
Para
bence
değil bence zaten ya. Raşitsa şey gibiydi biraz. Getson'da bir ara Benfica'ya böyle bir res çekmişti ya, mutlaka Galatasaray'a gidelim. Raşitsa da Galatasaray'ı bekliyordu. Ama Galatasaray Raşitsa cepte diye işte Tete'dir, Zağ'dır. Oraları dolaşırken biraz unuttular bence. O sırada da biz bir şekilde aradan çıkardık.
aynen öyle ya. Fiyat kırdırma politikasıyla birazcık böyle soğuk yaptılarsa eğer Norwich cephesine geri tepmiş belli ki yani. Çünkü sonuçta dediğimiz gibi şampiyonlukta bu kadar emeği olan bir oyuncuyu bu kadar iletişimsiz bir şekilde sen rakibine kaptırıyorsan ki bunu daha önce 2 yıl önce yaşamışken bu kadar trajik bir şekilde çok fazla açıklayacak bir şey yok yani. Burada yanlış yönetilen bir süreç var bence. O açıdan da
Gerçekten öyle.
acıttı. Yalan yok gerçekten. Benim hani Getson ne kadar acıttıysa 0.75 acıttı Hiroşisa'da diyebilirim. Evet, bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Çalımları konuştuk, ligimizi konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk bolca. Son olarak da podcast'imizin, pop kültürünün klasikleşen kültürel paslar kısmına gelelim. Biraz sizin sosyal hayatınızda işte izlediğiniz filmler, diziler, okuduğunuz kitaplardan biraz öneriler duymak isteriz takipçilerimiz için de. Erdoğan'cığım senle başlayalım. Kültürel paslardan ne paylaşmak istersin?
Ben bir tane kitaplığımda bir süre önce alıp da okumadığım bir kitaba başlamıştım. Gel Hayattan Konuşalım diye. İki tane psikiyatrın yazdığı, Filizay Gündüz ve Alper Hasanoğlu'nun. O kitaba başladım. Gayet keyifli. Biraz beyaz yakalı olmanın getirdiği sorunların daha çok dile geldiği. Biraz aslında sabah işte çalışıp akşam bir de aynı şeyleri okuyunca insan karamsarlığa sürüklense de genel anlamda ülkenin de getirdiği şartlarla aslında bazı kararların, bazı keskin kararların her yaşta ve her zamanda verilebileceğini de insana idrak ettiren bir şekilde ilerliyor. Tekrar adını söyleyeyim. Gel Hayattan Konuşalım. Bence okunması ve aynı dertlere sahip insanların farkındalıklarını yükseltecek bir kitap. Onun dışında film bu ara çok izlemedim ama farklı bir şekilde bir kültürel pas vereyim size. Geçen Airbnb kiraladık arkadaşlarımızla beraber. Bodrum'da bir 26-27 kişilik bir etkinlik yaptık. Bunlar dışarıdan bakılınca çok yapılabilecek şeyler gibi gözükse de mesela Airbnb evinin yanında at çiftliği varmış, düğün varmış mesela. Hani bunlar mesela pek hesap edilebilecek şeyler değil. Buradan dinleyicilere de her yapılan planın ve şeyin de Airbnb tarzı hizmetlerinde her zaman hayal ettirdiği gibi olmadığında buradan insanlara bir farkındalık olarak vermek isterim.
Güzel oldu bu. Bizi dinleyen o 26 kişiye de sevgilerimizi iletelim buradan. Barbaros'cum sana da sormak istiyorum. Sende neler vardı? Film, dizi, kitap, sosyal aktivite.
Abi ben yani kitap konusunu bu aralar hayatım birazcık hızlı olduğu için ne yazık ki kitaba gerekli önemi veremiyorum. Aynı kitap böyle bu arada yani iyi de bir kitap aslında ama yani duruyor bir şekilde. O yüzden kitap kısımlarına çok giremedim. Bu aralar birazcık dizi, birazcık da mini dizi üzerine ağırlaştım. Bir Painkiller diye bir şey var. Mini dizi var. Öneririm Netflix'te izlemediyseniz, dinleyenlere de. Bu gerçek hayattan esinlenen zaten mini dizileri, filmleri, dizileri zaten severim. Bu da yine gerçek hayattan bir şekilde esinlenerek yapılmış bir dizi. Dizi aslında bir şirketin opioid bazlı, işte eroinin ham maddesi bazlı bir ağrı kesiciyi, özellikle işte bu post travma ağrılarının çok sıkıntılı olduğu, ne bileyim adamın bacağı kesiliyor, bir şey oluyor vesaire, sıkıntılı böyle işte kanser vesaire gibi tedaviler için kullanılan bir ağrı kesici üretiyor bir firma. Daha sonrasında kokainden sonraki en büyük epidemik başlıyor Amerika'da. 1990'larda geçiyor. Bununla ilgili bir mini dizi, 6 ya da 7 bölüm olması lazım. Oldukça güzel, hızlı bir şekilde sarıyor. Özellikle böyle, yani çok çerezlik diyemeyeceğim çünkü gerçekten oyunculuklar vesaireler de başarılı. Konu uyuşturucu olunca zaten birazcık daha üst plana doğru çıkıyor. Ama izlemeyenlere, dinleyicilere öneririm.
Teşekkürler senin de paylaşımın için. Buradan da Kuzey polisiyelerinin aranan yüzü İhsan Başdemir'e soralım. Sende neler vardı geçtiğimiz son aylarda?
Abi şöyle, aslında bu sefer Kuzey Polisiyesi değil, Silent Patient diye bir kitap okudum en son. O da böyle bir psikolojik ve hafif polisiye bir roman. Cinayetten hüküm giymiş ve akıl hastanesine yatmış bir kadının ve onu işte terapiyle iyileştirmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Bayağı akıcı bir kitap. Ben Zeynep okuduktan sonra aldım. Bir gün içinde bitirdim. Böyle bayağı şey, tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Dizi film ben de bu aralar böyle çok açıkçası vakit ayıramadım ama özellikle İstanbul'daki bu inanılmaz kalabalık dinleyici kitlemiz içerisinde İstanbul'da yaşayanlar varsa bir anda etkinlik önerebilirim aslında bu hafif sıcak İstanbul günlerinde. Cuma günü basketbol milli takımımız İsveç'le olimpiyat önlemelerinde Sinan Erdem'de yarı final maçına çıkıyor. Kazanırsa da pazar günü final var. Her iki yarı finalde iki maça da tek bilet alabiliyorsunuz. Bir 5'te bir 8'de. Güzel bir etkinlik olabilir. Hazır bu kadar futbol konuşmuşken aslında Türkiye'nin daha parlak yüzünün desteklediği basketbolumuzu da yalnız bırakmasın İstanbullular. Onları da salona davet edelim.
Evet, buradan da hemen yine bir taşımızı atalım. Cedi Osman'ın nerelerde olduğunu storylerden takip edebilirsiniz bu esnada diyelim. Ben de son
Sonra
olarak...
Çeşme'de lahmacun neden 50 lira diye devam ediyoruz. Zaten yarısını Cedi aşk tazelerken yiyor. Ona da
50
selamımızı
lira ne oğlum?
gönderelim. Enflasyonist ortamda paradan yakında bir sıfır atılır diye düşünüyorum. Onu baz alarak ileri görüşlü bir görüş oldu.
Yani Çeşme'de 50 liraya buluyorsa Cedi Osman onu şey yapar yani. Rulo yapar, denize atar tekrardan. Bana yenisini getir diye.
Neyse, bize Alperen'le barıştığımız Ömer Yurtseven yeter diyelim. Ben de son olarak bir podcast önereyim. Değişik bir podcast keşfettim ben de burada. Aslında çok uzun zaman önce çekilmiş ama yeni keşfettim. Özellikle Rocky severlerin içine düşeceği bir belgesel. Ben de çok severim Rocky serisini. Finding Drago diye bir podcast serisi. İki Avustralyalı komedyen bir olayın peşine düşüyorlar. Olay da şu: Rocky'nin, belki hatırlarsınız, Drago diye çok meşhur bir Sovyet baş düşmanı vardı, uzun sarışın. Bunun Rocky ile dövüştükten sonraki hayatını bir yazar, Todd Noy diye, kaleme almış. Ve bu kitap bir böyle mit gibi dolaşıyor. Yazarın kimliği belli değil. Yani Todd Noy ismi ama öyle biri yok. Böyle bir kitap çıkmış ve bu kitaba sadece böyle referansla falan ulaşabiliyorsun. Ama gerçekte var kitap yani. Publish edilmemiş. İnsanlar yayıyor kitabın baskısını. Bu iki komedyen bu kitabın ve yazarın peşine düşüyorlar. 6-7 bölümlük bir podcast'te değişik yerleri arayıp kütüphaneleri, işte o Todd Noy fan club'lar oluşmuş yıllar içinde, oraları arayıp gerçek kimliğini, bu hikayenin aslını bulmaya çalışıyor. Aşırı keyif aldım. Yani çok böyle random bir konu olmasına rağmen beni içine çekti ve keyifle sonucuna ulaşmayı bekledim ben de. Hiç böyle bir podcast türü de görmemiştim. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Diyerek kültürel pasları da kapatalım. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çocukluk tayfı olarak, yani bu Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam 22. yılımızı devireceğiz. Böyle bir podcast'le taçlandırmak da çok güzel oldu. Çok keyifli de bir sohbet oldu. Her şeyi konuştuk. Öncelikle İhsan'cığım, ilk kez geldiğin için sana son sözü vereyim.
Ben bir kere daha teşekkür ederim. Açıkçası bayağı keyifli bir sohbet ve benim için de böyle biraz daha tüm hayatın stresinden 45 dakikada olsa uzaklaştığım güzel bir etkinlik oldu. Arada ziyaret etmek isterim deyip ben de aslında sözü Erdoğan ve Barbaros'a bırakayım.
Sen bir daha Raşist'e geldiği gün olmadığı sürece gelmezsin kardeşim. Senin hayattaki en böyle istekli gelişim bu gündür. Ve tanıyoruz. Sen bu podcast'ten sonra bizim Mustafa'la, Kaan Kural'la, Orkun Çolakoğlu'nu geçtiğimiz gün anca bir daha kutlamaya gelirsin. Ama katkılarından dolayı da teşekkür ederiz İhsan'cığım. Seni de böyle keyifli görmek, böyle hınzır o kıs kıs gülüşlerinle burada olman da beni ayrıca memnun etti.
Evet Erdoğan, biz ev sahibi olduğumuz için sana artık son sözü vermeyeyim. Biz daha çok konuşuruz. Barbaros'cum sana da sözü verelim. Seni de ara ara görmeyi bekliyoruz bu arada. Bir önceki bölümde de güzel geri dönüşler vardı. Sana da teşekkür edelim ve son sözü verelim.
Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyiciler de benzer şekilde keyif almıştır. Benim için dediğin gibi 22. yılını taşlandırdığımız bu çocukluk tayfa reunion'unda buluşmak gerçekten çok keyifli oldu. Umarım devamları da bir şekilde gelir.
İhsan'cığım peki yok mu ya bir sponsorluk bir şey? Bak reunion'lar çekiliyor bilmem ne bir. Çıkmaz mı? Sizin üst yönetimden bir sponsorluk. Podcast'i büyütelim, internetimizi fibere
Abi valla benim son duyduğum yani süt camiasından sponsor çıkmadıysa otomotivden biraz zor çıkar size. Ama şey yaparız. Bir artık bağış kampanyası da düzenleyebiliriz.
bağlayalım.
Mayıslar Galatasaray'ın, Martlar doğuşçuların diyelim. Ama bu kısmı da keselim.
Evet, biz dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Pop kültürünün 8. bölümünün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.